Neden canımız yanar? İkinci ayrım, birinci bölüm. Baş ağrıları ve baston şekerler. Ağrının öyküsüne kişisel bir notla girmek istiyorum. İlk baş ağrılarım başladığında 12 ya da 13 yaşlarındaydım. Gerçi baş ağrısı sözcüğünü biraz tereddütle kullanıyorum. Yaygın olarak benimsenmiş bir sözcük olmakla birlikte baş ağrısı benim durumumda fazlasıyla iyi huylu bir terim. Webster sözlüğü ağrıyı hafif ve sürekli acı olarak tanımlar ki benim başımda hissettiğim bu değildi. Sürekli olduğu doğruydu fakat hafif değildi. Çileden çıkaran, bitkinleştiren gibi sıfatlar daha iyi tanımlar. Başım okul saatlerinde hiç ağrımazdı. Yalnız evdeyken ve çoğu zaman hafta sonlarında ağrırdı. Ağrı başladığında saatlerce sürerdi. Arkadaşlarım küçükler beyzbol liginin tadını çıkarırken ya da banliyömüzün sokaklarında bisikletleriyle dolaşırken beni karanlık bir odada önüne geçemediğim kusmalarım için başucumda duran bir çöp kovası ile birlikte yatağa bağlardı. Neyse ki baş ağrılarım ayda ancak bir ya da iki defa tutuyordu ki ben de kendimi hasta olarak görmüyordum. Annem ve babam tabii ki farklı düşünüyorlardı. Tanı koyulması amacıyla beni bir çocuk doktoruna, bir KBB uzmanına ve daha sonra bir göz doktoruna sürüklediler. Kaygılı tüm anne babalar gibi en kötüsünden, yani beyin tümöründen korkuyorlardı. Fakat bu doktorlardan hiçbiri bize iyi ya da kötü herhangi bir yanıt vermedi. Gözlük takmam gerektiği anlaşıldı ama görme oranımın artması herhangi bir şeyi değiştirmedi. Ayrıca saman nezlesi tanısı da kondu. Fakat yazılan antihistaminik ilaçlar beni sersemletmekten başka hiçbir işe yaramadı. Baş ağrılarımın sıklığını ve şiddetini de azaltmadı. 1968 yılı yerine 1998 yılı olsaydı doktorlar hemen beynimi incelerlerdi. Ama ne yazık ki 30 yıl önce bilgisayarlı tomografi ya da MR tarayıcıları kağıt üzerinde bile yoktu. Tıp biliminin bu karanlık çağında doktorlar başka herhangi bir şikayeti olmayan sağlıklı bir çocuğa yalnız zaman zaman baş ağrısı çektiği için benim çocukluğumun yegane beyin görüntüleme yöntemleri olan beyin anjiyografisinin verdiği acı ve korkuyu yaşatmayı asla düşünmezlerdi. 30 yıldır hala hayatta olduğuma göre de var olmayan bir beyin tümörünü araştırmak için bana işkence yapılmaması akıllıca bir kararmış. Aile doktorlarımızdan biri oldukça sudan bir tanı ortaya attı. Kronik baş ağrısı. Önerdiği tedavi ise bir o kadar belirsiz ve yararsızdı. Aspirin al. Ona aspirinin hiçbir işe yaramadığını söylememe karşı umursamadı. Başka bir öneride de bulunmadı. Kronik ağrı çeken tüm hastalar gibi tedavim bir anda kendi sorumluluğum haline geldi. Hastalığımın kodlarını çözüp sorunumla baş etmenin yöntemlerini kendim bulmam gerekecekti. Öyle de yaptım. Aradan 30 yıl ve bir tıp diplomasının ardından artık neredeyse her 5 yetişkinden birinin muzdarip olduğu, azılı ve nöbetler haline gelen bir baş ağrısı türü olan migren ağrısı çektiğimi biliyorum. Migren, yarım baş anlamına gelen hemikranial sözcüğünün tuhaf bir biçimde deforme olmuş halidir. Migren ağrıları tipik olarak her seferinde başın yalnız bir yarısını ya sağı ya da solu etkilerken diğer türden baş ağrıları başın her iki yarısını da eşit derecede etkiler. Basınçla oluşan ve başın arka kısmında ya da ensenin üst kısmında odaklanan baş ağrılarının aksine migren ağrıları ayrıca yüzde dahil olmak üzere başın ön kısmını yerler. Beyin tümörlerinin ya da kanamaların neden olduğu baş ağrıları başın en üst kısmına yansır. Hatta başın tamamında bile hissedilebilir. Ayrıca tümörün neden olduğu baş ağrıları çoğu zaman migren hastalarında ender olarak görülen anormalliklerden akıl sapmalarıyla, uyku hali, zihin karışıklığı, bellek yitimi ile birlikte gelir. Benim çektiğim ağrı gözlerimi, alnımı, burnumu ve burun sinüslerimi genellikle sağ tarafı etkiliyordu ki bu migrende tipik bir dağılımdır. Migrenin şiddeti nasıl anlatılır? Florida'da yaşayan nöroloji uzmanı bir yakın arkadaşım, migren ağrısının yalnızca çelimsiz insanlarda görülen sıradan baş ağrısı olduğunu söyleyerek beni kızdırmıştı. Çok yanıldığını söylememe tabii ki gerek yok. Migrenin şiddeti ağrının boyutundan kaynaklanır. Ağrıyı çekenin aşırı hassasiyetinden değil. Migren ağrısının bir benzerini oluşturmanın en iyi yolu soğuk sütlü dondurma karışımını bir dikişte içivermektir. Bu hamle dondurma baş ağrısı, beynin donması ya da soğuk baş olarak bilinen tuhaf olguya ön sinüsleri, gözleri ve alnı mengene gibi sıkıştırıp insanın içine işleyen sızaya yol açar. Çoğu zaman insanın ağrısı dinene kadar burun kemiğini acı içinde sıvazlayıp ovmasına neden olur. Bu beyin donması ağrısı her zamanki gibi 10 saniye yerine 3 saat sürdüğünü düşünün. Migren işte böyle bir şeydir. Migren, doruk noktasına ulaştığında migren ağrısını çeken kişinin herhangi bir işi yürümek, konuşmak ya da gözlerini açık tutmak gibi en sıradan şeyleri dahi yapabilmesi için olağanüstü çaba göstermesi gerekir. Düşünmek neredeyse olanaksızdır. Migren sırasında insanın karmaşık işler için beynini kullanması, kırık bir bacakla koşmaya çalışmasına benzer. Düşünün, koşan kişi ne denli azimli olursa olsun kısaca mümkün değildir. Migren kurbanlarının tek istekleri oradan yok olup yatağa gitmek, herkesten ve her şeyden uzaklaşmaktır. Ağrı sinir sistemindeki düzensizliklerin de yardımıyla aşırı bir mide bulantısı ve istem dışı kusmaya yol açar. 1998 yılında Amerikan futbolu şampiyonluk maçları sırasında yıldız savunma oyuncularından biri migren yüzünden maçın bir bölümünde oturmak zorunda kalmıştı. Bir oyuncuyu bu sahadan koparacak baş ağrısını siz düşünün. Floridalı arkadaşım kusura bakmasın ama profesyonel Amerikan futbolu oyuncuları genelde çelimsiz olarak nitelendirilmezler. Geçenlerde bir profesyonel golf turnuvası izliyordum. Başı çekmekte olan oyuncu migreni nedeniyle neredeyse son yarıda oyunu bırakacaktı. Sonuna kadar götürmek için büyük çaba gösterdi ve kazandı. Ama yine de gidip yatabilmek için 700 bin doları gözden çıkarmaya hazırdı. Bu örnekler ağrının ne kadar kötü olabileceği hakkında fikir vermektedir. Pittsburghlu büyük hokey oyuncusu Mario Lemieux, kariyeri boyunca dejenere olmuş, disk ve ameliyat sonrası omurga enfeksiyonu nedeniyle tekrarlayan aşırı sırt ağrısı krizleri çekmiştir. Özellikle kötü bir nöbet sırasında takım oyununda oynamak bir yana ayakkabısını bağlamak için bile eğilemediği bir durumdayken genç bir televizyon muhabiri neden ağrısının maçın sonuna kadar bastıramadığını sormuştu. Muhabiri kızgınlıkla yanıtlayan star oyuncusu normalde soğukkanlılığını yitirmeyen yüzündeki kulaklarına inanılmaz ifadeyi hiç unutmayacağım. Bastıramıyorum işte. Lemox'un ne düşündüğünü aynen biliyordum. Bu ağrıyı yaşamamışsanız anlayamazsınız. Migren hastaları Lemox'un bu haksızlık karşısındaki öfkesini anlarlar. En güçlü olanlarımız dahi bastıramadığı bazı ağrılar yaşar. Migren ağrıları vasküler baş ağrısı olarak bilinen basit migren, klasik migren, oftalmopelajik migren ile bazileri migren ve küme baş ağrısı olarak bilinen, daha çok yaşlı erkekleri etkileyen ender görülen acımasız bir hastalığı da içeren daha geniş bir ağrı sendromu kategorisinde yer alır. Vasküler baş ağrısı olarak adlandırılmalarının nedeni ağrının kafa derisine ve beyne kan götüren atar damarlardan kaynaklanmasıdır. Vasküler baş ağrısı damarların büzülmesi evresi ve damarların genişlemesi evresi olmak üzere iki ayrı evreden oluşur. Büzülme evresinde kan damarları serotonin adı verilen bir kimyasal hormona tepki vererek daralırlar. Serotonin sinir iletici madde olarak bilinen bileşikler sınıfına dahil değildir. Bu madde sınıfında ayrıca şizofreni ve Parkinson hastalığında rol oynayan sinir iletici maddelerden dopamin ve epinefrin de yer almaktadır. Duyarlılığı olan kişi özellikle kırmızı şarap, peynir ve baklagiller gibi belli yiyeceklerde bulunan baş ağrısı tetikleyicilerine maruz kaldıktan sonra serotonin salgılanır. Diğer baş ağrısı tetikleyicileri arasında kafein ya da monosodyum glukomat, alerjenler, hormon değişiklikleri, kafa travmaları, bitişik stres, aşırı güç harcama ve uzun süren uykusuzluk yer almaktadır. Damarların büzülmesi evresinde kafa derisine ve beyne giden kan kısıtlanır. Beyne giden kanın yavaş akışı hastanın migren auraları diye bilinen tuhaf bir duyu hissetmesine neden olsa da bu evre ağrısızdır. Auralar, kaygı, sersemlik hissi, beden dışı deneyimler, çarpık uzamsal algı gibi farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Basit görsel halüsinasyon da oldukça etkilidir. Migren sırasında kan akışındaki azalma çok ender olarak felce de neden olabilmektedir. Damarların büzülmesi sona erdikten sonra atar damarların birden genişleyip kana boğuldukları ikinci evre başlar. Bu genişleme açlıktan ölmek üzere olan bir adamın 8 tabak yemek birden ısmarlamasına benzer ki beyin damarları büzülme esnasında yaşanan fazla kan akışını fazlasıyla telafi etmeye çalışmaktadır. Hassas atar damar duvarları normalin 2 katına kadar genişlediğinden migren hastası işte bu genişleme evresinde ağrı çeker. Atar damarlar sinirlerin alın bölgesiyle gözlerin duyarlılığını sağlayan üçlü sinirin üst dallarından alır. Bu sinirler damarların gerilemesiyle oluşan ağrıyı ağırlıklı olarak gözlere ve yüzün üst bölümüne iletir. Migren ağrıları hastayı tümüyle aciz bırakan başka bir rahatsızlıkla birinci dereceden akrabadır. Daha sonra ele alacağımız üçlü nevroloji ya da yüz nevrolojisi gibi. Migren de yüz nevralojisi de üçlü sinir sistemi tarafından yönetilen sefalejilerdir. Migren ağrısı atar damarlardan başladığı için başın döndürülmesi, damarların ağrıyan duvarlarını daha da gererek ağrıyı şiddetlendirebilir. Kalp atışıyla birlikte ağrının hem sıklığı hem de şiddeti azalıp çoğalabilir. Hızlı ve düzensiz atan nabız migren ağrısını daha da şiddetlendirecektir. Bunu kişisel deneyimlerime dayanarak doğrulayabilirim. Kalp ritminin gücünü ve hızını arttıracak her şey ağrıyı da vurgulayacaktır. Tüm diğer migren hastaları gibi nöbet geldiğinde benim de mümkün olduğunca sessiz ve hareketsiz kalmaya çalışmamın nedeni budur. Yıllar önce akut mide bulantısıyla tuvalete koşmam gerektiğinde kalbim o kadar hızlı çarpmaya başlamıştı ki damarlarımın zonklamasıyla başımın tepesinin patlayacağını zannetmiştim. Sonraları bu hatayı tekrarlamamaya çalıştım. Genişleme evresi birkaç saat sürmekle birlikte baş ağrısı günler süren bazı şanssızlıklar da vardır. Akut baş ağrısı dindikten sonra migren kurbanının başında çoğu zaman kronik ama dayanılabilir bir vurma hissi ve ağır bir bitkinlik duygusu kalır. Her migren hastası büzülme evresinde aura yaşamaz. Ama baş ağrısının belirtileri arasında aura migren ağrısına özgüdür. Aura yüzünden migren, bundan 100 yıl önce tüberkülozda yani verem hastalığında olduğu gibi sanatsal eğilim olanlar arasında salgın halinde görünürken, neredeyse bir tür romantik ızdırap haline gelmiştir. Tanınmış migren hastalarının auraları efsanelere konu olmuştur. Alice Harikalar Diyarında adlı roman, Lewis Carroll'ın auraları sırasında yaşadığı uzamsal çarpılmalardan doğmuştur. De Crico'nun yağlı boya resimleri de benzer bir biçimde migrenin neden olduğu halüsinasyon etkisini ortaya çıkarmaktadır. Nietzsche, migren nedeniyle üçüncü evredeki Frengi'nin de pek yardımı olmamıştır, neredeyse aklını yitirmiştir. Kim bilir ünlü düşünür bu aurolardan ne tür tecrübeler edinmişti. Nörolog Oliver Sacks'in de aralarında bulunduğu kimi yazarlar, bazı ünlü dinsel görülerin gerçekte auro olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Migren ile aydınlar arasındaki romantik ilişki bir zamanlar bilim alanında bazı dayanaklar bulmuştu. Geçmişte migrenin üstün yetenekli kişiler arasında daha yaygın olduğu düşünülmekteydi ki bu sınırlı epidemiolojik kanıtla desteklenmiş bir düşüncedir. Bu düşünce yakın dönemlerde migren ile zeka arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını gösteren çalışmalarla çürütülmüştür. Zamanla her şey değişir. Aurolar da artık bir zamanlar olduğu gibi sanatsal bir heves değildir. Yasa dışı maddelerin yol açtığı farklı zihinsel durumlar, esin kaynağını dengesiz beyin kimyasında arayan insanlar için auroların gördüğü işi karşılayabilir. Ama yine de LSD etkisi altında tasarlanmış olsaydı, Alice Harikalar Diyarında kitabı aynı ilgi çekiciliğe sahip olabilecek miydi? Doğrusu bundan pek emin değilim. İyi ki migren artık romantikleştirilmemektedir. Çektiğim baş ağrılarını hiçbir zaman esinlendirici bulmadım. Bir migren hastası için baş ağrıları, De Crico'nun yağlı boya tablolarının, Carol'ın fablolarının ya da Meryem Ana'nın kutsayıcı görüntülerinin lokomotifi değildir. Tam anlamıyla birer işkence araçlarıdır. Sözde sanatsal etkileri bir yana, auraların migren hastası için yararlı bir rolü bulunmaktadır. Kurbanı baş ağrısının gelmekte olduğu konusunda uyarırlar. Auralar, birazdan başınıza çarpacak olan yük treninin uzaktan duyulan gürültüsüdür. Ancak aurayı bir uyarı işareti olarak kullanabilmek için mağdurun bunun gerçekte aura olduğunu anlayabilmesi gerekir. Bu aptalca gelebilir. Bir migren hastasının gerçekten de auranın farkında olmaması mümkün müdür? Aslında evet. Aurayı tanımak her zaman kolay değildir. Aura sözcüğü Latince hafif esinti sözcüğünden gelir ki aura tam da bizim kullandığımız hafif anlamındadır. Her aura Alice'in bir tavşan deliğine girip orada yaşamasına yol açanlar kadar dramatik değildir. Çoğu aura hafiftir. Göz ardı edilmesi kolaydır. Kısa görsel rahatsızlıklardan oluşur. Işık çakmaları, ardıl görüntüler ve yüzer noktalar zaman zaman özellikle uyanık olduğumuz sürenin yarısını video oyunları ve bilgisayar ekranlarının önünde çakılmış olarak geçirdiğimiz günlerde herkesin görüşünü etkileyebildiğinden ortalama bir migren hastası gördüğü halüsinasyonların yaklaşan baş ağrısının işareti olduğunu anlamayabilir. Benim durumumda da bu oldu ve auralarımı anlayana kadar yıllar yılı baş ağrısı çektim. Benim auram, çevresel görüş alanımın sağ alt köşesinde yavaşça dönen, küçük bir yanar döner baston şeker biçimindedir. Baston şeker, ancak gözümü boş bir duvara ya da boş bir kağıda dikip baktığımda belli olur. Ona doğrudan bakamam, çünkü görüş alanımın sınırında dans eden afacan bir çocuk gibi hemen yana kayıverir. Aura sırasında görme yetimin büyük kısımlarını, bir saat ya da daha uzun süreli yitirdiğimde oldu. Bu durum kulağa korkunç gelse de uzun süreli klasik migren öyküsü olan bizler bu tür dertlerle zaman zaman karşılaşmayı öğrenmişizdir. Benim kendime özgü ağrımı fark etmem baş ağrılarımı zapt etmeye doğru atılan bir adım oldu. Büyük ölçüde en başta aura diye bir şeyin var olduğunu dahi bilmediğim için bu teşhis uzun zaman aldı. Migren ağrılarımın ilk 10 yılında hastalığım hakkında çok az şey biliyordum. Daha fazla bilgi edinmek için de pek bir şey yapmıyordum. Bu durum kronik hastalığı olan bir insan için aptalca bir yaklaşım. Baş ağrılarımın birçok migren standartına göre hayli düzensiz olması da ağrıların davranış düzenini tanımlamamı zorlaştırıyordu. Bedenimin gelmekte olan migren hakkında beni uyardığını fark ettiğim günü hala anımsarım. Üniversitedeydim. Zorlu bir organik kimya sınavından sonra yatağıma uzanmışken düşünmeden gözlerimi yukarıdaki beyaz badanalı tavana diktim. Bu çocuklarımın olmadığı ve günün ortasında kıpırdamadan yatmanın henüz mümkün olduğu günlerimdeydi. Bir meyhanenin vitrinindeki neon bira reklamı kadar parlak, küçük bir baston şekeri gördüğümü anımsıyorum. Saniyede bir kendi çevresine dönen, pembe beyaz çizgilerden oluşan, yanıp sönen ışıl ışıl bir çubuktu. İlginç bir halüsinasyon diye düşündüm. Ama neyin nesiydi? 60'lı 70'li yılları sigaradan fazlasını içmeden atlatmış biri olarak bunun uyuşturucuların yol açtığı türden bir düş olup olmadığını düşündüm. Bir süre izledikten sonra bir arkadaşımı arayıp birlikte bir şeyler atıştırmak için randevulaştım. Ama gidemedim. Günün geri kalan kısmını korkunç bir baş ağrısıyla hasta yatarak geçirdim. Bu benim için bir aydınlanma anıydı. Yaşamımın o döneminde beyin hakkında pek bir şey bilmemekle birlikte gördüğüm o tuhaf illüzyon baş ağrım sırasında bir bağlantı olması gerektiğini bana mesaj olarak gelmişti. Beynim gelen tehlikenin işaretini veren bir gemici bayrağı gibi bana bu baston şekeri sallıyordu. Baston şekerin gelen migren dehşetinin habercisi olup olma olasılığı daha baş ağrısı başlamadan aklımdan geçmişti. O tarihe kadar yaşadığım deneyimler bana migrenin çoğunlukla o günkü organik kimya sınavım gibi stresli bir oyunun ardından geldiğini öğretmişti. Başımın ağrımasını baston şekeri ortaya çıkmadan önce de bekliyordum. Üniversiteyi bitirdiğimde neyin şiddetli baş ağrısına yol açacağını ve ağrılarımın bürüneceği farklı biçimleri gayet iyi biliyordum. Ne yazık ki migren ağrılarını tümden durdurmanın yolunu henüz keşfedememiştim. Aura yine de işe yarıyordu. Çünkü baston şekeri ne zaman görsem kısa vadedeki tüm planlarımı iptal edip yatak odamda saklanmam gerektiğini biliyordum. Sonunda reçetesiz satılan basit bir ilaçla çözümü bulana kadar elimdeki tüm yöntemleri denedim. Profesyonel yardım almak günümüzde bir migren hastasının yapabileceği en büyük hata nedense hiç aklıma gelmedi. Hastalığımın erken evrelerinde baş ağrısı başlar başlamaz uykuya dalarsam ağrıyı durdurabileceğimi öğrendim. Kimi zaman ağrıdan kurtulmak için 5 ya da 10 dakika uyumam yetiyordu. Bu yöntem kusursuz değildi. Bazen baş ağrısıyla uyanıyordum. Fakat savunmamın ilk adımı olarak uyku işe yarıyordu. Kimi zaman uyumak mümkün değildi. Örneğin araba kullanırken ağrı gördüğümde ki bir keresinde şehirler arası karayolunda giderken arabada uyumak için kenara park ettim. Ne yazık ki çoğu zaman baş ağrısı fazlasıyla şiddetli olduğu için uyuyamıyordum. Ağrı başladığında kendimi bir açmazın içinde buluyordum. Uykuya dalmadan baş ağrısını dindiremiyor, baş ağrısı sürdükçe de uykuya dalamıyordum. Herhangi bir biçimde kronik baş ağrısı çekenler uykuya yatmanın günün en zor zamanı olabileceğini bilirler. Uykuya dalmak için insanın aklını rahatlatması gerekir. Fakat kronik ağrı çeken hastalar için aklını meşgul tutmak ağrıyı köşeye sıkıştıran tek şey olabilmektedir. Uyumaya çalışırken sonuçta tüm dikkatimizi ağrıya veririz, ağrı da bunun tadını çıkarır. Migreni durduracak iyi ilaçların varlığını bilmeden uykuya dalmamı sağlayacak geçici rahatlamalar için tuhaf ve tehlikeli şeyler denedim. Bir kere de 25 aspirini birden almayı dahi denedim. İki hap asla yeterli değil. O halde neden şişenin yarısını içmeyeyim? Adını aspirinin doğal kaynağı olan kına kına ağacının kabuğundan alan ve geçici bir rahatsızlık olan sinkonizm dehşetinin ne demek olduğunu ilk elden öğrendim. Sinkonizmin en önemli özelliği işitme sinirlerinin kimyasal yolla tahriş olması sonucunda kulakta beliren dayanılmaz tizlikte bir çınlamadır. Bu çınlama saatlerce sürdü. Aklımı oynatacağımı zannettim. Bu deneyim haplara yıllarca tövbe etmeme neden oldu ama bu da bir hataydı. Bir gün biraz tiksindirici olsa da oldukça yararlı bir gözlemde bulundum. Kustuğumda baş ağrım biraz neredeyse 10 mutlu dakika için hafifliyordu. Şans eseri yakaladım bu gözlemimle birlikte kusup, sonra hemen yatıp uyumaya çalışma alışkanlığını edindim. Fırtınadan önceki bu dingin dönemde uykuya dalamamışsam baş ağrım yeniden başlıyor, uyumamı imkansız kılıyordu. Bu durumda süreci en başından yinelemek zorunda kalıyordum. Çoğu zaman uyumayı başarıncaya kadar bu döngüyü kusup dinlenerek 5 kere ya da daha çok kere tekrarlamam gerekiyordu. Genellikle de tuvaletin yanına kıvrılıp gergin ve rahatsız biçimde ama baş ağrısından kurtulmuş olarak uyuyakalırdım. Bu numara midemin bulanmasına neden olan migrenlere karşı iyi bir yöntemdi. Fakat bazen midem bulanmazdı. Ya o zaman kısa sürede bulantım olmasa da kendimi kusturacak yöntemler geliştirdim. Üniversite yıllarımda baş ağrılarım haftada bir ya da 2 haftada 1'e çıktığında ürkütücü bir biçimde herhangi bir tahrik olmadan hemen oracıkta kusabilme yeteneğini geliştirdim. Pulitzer ödüllü yazar Frank McCourt, Angela's Ashes, Angela'nın Külleri adlı kitabında yoksul bir İrlanda mahallesinde yaşayan, saatlerce bira içtikten sonra yalnızca parmağını gırtlağını sokarak içtiklerini çıkarıveren bir adamı hayranlık ve dehşet içinde betimler. Adam, mahallenin biranesinin gediklilerinin gözünde bir kahramandır. Sanırım ben McCourt'ın mahallesinde tanrı olurdum. Tıp fakültesini bitirdikten sonra migrenini iyileştirmek için tıpkı benim gibi kendini kusturma yöntemini kullanan bir kadın berberle tanıştım. Bir öğürme krizi sırasında retinası yırtılıp bir gözü kör olduktan sonra bundan vazgeçmişti. Bu tabii ki beni korkuttu. Başka ne yapabileceğimi bilmiyordum. O güne kadar yıllardır kusabilmeme güveniyordum, etkiliydi. Ağrıdan böylesine çabuk kurtulmanın bir başka yolunu da bilmiyordum. Yine de aynı kafada olan biriyle tanışmak, ağrı denetimi için aşırı yöntemler kullanmaya yetilen tek kişinin ben olmadığımı bilmek güzeldi. Araştırmalar, vasküler baş ağrısının nasıl oluştuğunu aydınlatmayı sürdürse de, neden oluştukları hakkında hala pek az fikir sahibiyiz. Böylesine yaygın olduklarına göre, bu baş ağrılarının biyolojik bir nedeni olmalıdır. Yaşlanma sürecinden kaynaklanan ağrı sendromlarının aksine migren ağrıları çoğunlukla ergenlik çağında ya da öncesinde başlar. Üstelik vasküler baş ağrılarının güçlü bir genetik yönü vardır. Çoğu migren hastasının aynı hastalığı çeken birinci dereceden bir akrabası vardır. Doğurganlığın doruğa ulaştığı yıllardan önce başlayan yaygın genetik hastalıklar, evrim açısından genellikle bir takım seçici sağ kalım avantajları sağlamaktadır. Aksi halde bunlar nesilden nesile aktarılamazdı. Vasküler baş ağrılarının yeni ortaya çıkan bir hastalık olmadığını biliyoruz. Hastalığın ilk tanımları 5000 yıl öncesine dayanmaktadır. Perulların uyguladığı trefinasyon, cerrahi drenaj işlemleri, Güney Amerika'da bulunan eski kafa taslarında iyileşmiş cerrahi delikler görülmesi, kronik baş ağrılarının kötü ruhların beyinden kaçıp gitmesini sağlayarak iyileştirilmeye çalışmasının ilk çabaları olarak gösterilebilir. Anatomik açıdan baş ağrılarına neden olan sinir merkezleri, beynin en eski bölümlerinin dibinde, hipotalamus ile beyin kökünde yer alır ki, bu baş ağrılarının çok uzun zamandır, belki de kafanın evriminden bu yana var olduğunun kanıtıdır. Dolayısıyla migren ağrılarının binlerce, belki de milyonlarca yıldır beynin ana sistemine genetik olarak yer etmiş çok eski bir olgu olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Peki, ama hangi amaçla? Sonuçta migren hastalarının migren hastası olmayanlara göre seçici sağ kalım dezavantajlarına sahip olmaları gerekir ki bu evrimin akışına ters işleyen bir durumdur. Evrimin getirdiği baskılar, yaşlıların sağ kalım imkanlarını sınırlandıran dejeneratif hastalıklarda önemli değilken, çok genç kişileri etkileyen, yaygın ve hadsiz düşüren bir rahatsızlığı ilgilendireceği muhakkaktır. Korkunç bir baş ağrısıyla çaresiz biçimde saatlerce yatmak, ilkel insanlar için güvenli bir davranış tarzı olamazdı. Yaban hayvanları migren hastalarını daha kolay avlayabilirdi. Ya da bir toplum tarafından hasta numarası yapan tembelli olarak dışlanabilirlerdi ki bu bugün bile olmaktadır. Hatta şeytanın iflah olmaz biçimde ele geçirdiği biri olarak infaz bile edilebilirlerdi. Ancak evrim ne kadar gizemli olursa olsun aptal değildir. Migren ağrıları muhakkak ki tehlikeli boyutlara ulaşan o geçici güçsüzlük dönemlerine karşılık yararlı bir işleve hizmet ediyor olmalı ki aksi halde baş ağrılarımıza neden olan genetik eğilim uzun zaman önce gen havuzumuzdan temizlenmiş olurdu. Gerçekte bunun tam tersi olmaktadır. Baş ağrısı sendromları yalnız olağanüstü derecede yaygın değildir. Kimi araştırmalar bunların zaman içinde giderek sıklaştığını da ortaya koymaktadır. Belki migren ağrılarının bizi geçici olarak da olsa güçsüzleştirmesi gerekmektedir. geçici güçsüzlüğün sağ kalem yöntemi olarak kullanıldığı birçok örnek vardır. Uyuma eyleminin kendisi de böyle bir örnek olabilir. Bazı kuramcılar uykunun bizi birkaç saatliğine sıkıntılardan uzaklaştırmanın dışında bir işe yaramadığına inanmaktadır. Daha az tartışmalı bir örnek grip gibi bulaşı hastalıklara gösterdiğimiz tepkilerde görülebilir. Grip virüsü yeni nesiller üretebilmek için hücrelerimizin enzim fabrikalarını kullanabilmek üzere bedenlerimizi yalnızca bir ya da iki haftalığına ödünç almak ister. Gribe yakalanmanın bize kendimizi kötü hissettirmesi için bir neden yoktur ama hissettirir. Viral enfeksiyon sırasında bağışıklık sistemimiz ateşimizin yükselmesine, ağrı çekmemize, kontrolsüz biçimde ürperip titrememize ve genelde bu durum geçene kadar bir köşeye kıvrılmamıza neden olan hormonlar salgılar. Virüs bizi hasta etmez. Akut enfeksiyona tepki gösteren bağışıklık sistemimiz kendimizi hasta hissetmemize neden olur. Migren ağrıları gibi viral enfeksiyonların yarattığı ağrı ve halsizlikler de kendi kendilerini kışkırtan acılardır. Grip gibi patojenlere gösterdiğimiz mazoşist tepkiler hakkında Darwin'ci bir açıklama vardır. Enfeksiyonun yayılmasını engellemek. Grip virüsü yola bizi öldürmek üzere çıkmasa da bu zaman zaman olabilmektedir. Sağ kalım avantajı bakımından en iyisi grip olmamaktır. İlk insanlar mikroplar hakkında hiçbir şey bilmezken viral salgınlar sırasında birbirlerinden uzak duracak düşünsel motivasyona sahip olmadıklarından bedenin salgını zapt edecek bir yöntem bulması gerekiyordu. Bunu da viral hastalıkların fiziksel halsizliğe yol açmasını sağlayarak başardı. Grip hastaları o denli yorgun, ağrılı ve bitkin hale gelirler ki bulaşıcı dönem geçinceye kadar tek başlarına bir köşeye çekilme zorunluluğu hissederler. Modern çağda dahi bu ilkel sağ kalım stratejisi işe yaramaktadır. Hasta çocukların okula gidip diğer çocuklara enfeksiyon bulaştırma olasılıkları düşüktür. Hastalanan yetişkinler iş yerinden uzak dururlar. Daha az sosyalleşme eğilimi gösterirler. Eğer grip kendimizi hasta hissetmemize neden olsaydı, virüsün bulaşmasını önleyecek davranışsal engeller de olmazdı. Fakat migren ağrısı bulaşıcı değildir. O halde ağrının yol açtığı halsizlik hangi yararlı amaca hizmet eder? Migren ağrısı çekme eğilimi kalıtsal olmakla birlikte ağrıların ortaya çıkması bazı uyarıcılarla tetiklenir. Yiyecekler, toksinler, stres, uykusuzluk, hormonal dalgalanmalar. Belki de migren ağrıları bu tetikleyici uyarılardan birine gösterilen adaptif tepkiyi göstermektedir. Ağrının ortaya çıkışından bu yana süregelen rolü sağ kalım yöntemlerinin öğretmenliği rolüdür. Eğer böyleyse migren ağrılarının bize vermeye çalıştığı ders ne olabilir? Bir olasılık. Migren doğanın bize çevremizdeki belli yiyeceklerden, toksinlerden ya da alerjenlerden uzak durmamızı söyleme yolu olabilir. Çekici bir kuram olmakla birlikte savunulmaz buluyorum. Modern klinik izleme yöntemleriyle dahi var olan bir migreni hangi yiyecek ya da alerjenlerin tetiklediğinin belirlenmesi aylarca süren araştırmalar gerektirmekte, çoğu zaman da çevresel bir tetikleyici bulunmamaktadır. Migrenin yiyecek ve alerjenler gibi dış tetikleyicileriyle bağlantısı, bu ağrıların doğal bir sakınma eğitimi görevini görmesi için fazlasıyla zayıftır. Ayrıca bedenlerimiz kötü bir şey yediğimizde ya da alerjenlere maruz kaldığımızda bizi çok daha çabuk ve dolaysız bir biçimde uyaracak yöntemler kullanabilmektedir. Örneğin kusma, ishal, kaşınma ve nefes darlığı. İkinci ayrım sonu sayfa 28.